Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. Üçüncü ayrım. Mutsuzluğun resmini çizebilir misin abidin? Ankara'da beni bekleyen haber bana avukat dehşetini unutturacak kadar kötüydü. Babam hastalanmıştı. Hayatı boyunca nezle olmaya dahi vakti olmayan babam, hastalıkların en uzağında sarp bir kaya gibi kunt, dik, sıcağa, soğuğa, yorgunluğa, kendine yapılan haksızlığa dayanıklı babam benim doktor kapılarındaydı. İdrarından kan gelmişti. Tahliller yapılıyordu. Annemin elleri titriyordu sürekli. O gece yatağıma yattığımda beni kalın sopalarla 5 iri yarı adam saatlerce dövmüş gibiydim. Kemiklerim, ellerim, kollarım ve ruhum sızlıyordu. Yüreğimi bir pişmanlık alazı yaladı geçti. Keşke acele etmeseydim ayrılmakta. Keşke şu anda İstanbul'daki evimde babamı ağırlayabilecek konumda olsaydım. Mehmet'in ailesinin bitmez tükenmez önemsiz hastalıkları için etraflarında 4 dönem profesör doktorlardan istifade edebilir durumda olsaydım. Ah ben, aceleyle evlenen, aceleyle boşanan, sersem, salak ben. Kapımda kedi tırmalar gibi bir ses duydum. Anne, annem odama girdi kireç gibi yüzüyle. Uyumadın değil mi kızım? Gel anne, gel. Ben de konuşmak istiyordum seninle. Babamın yanında soramadığım onca soru var. Gidecek zamanı buldun sen de. Ne kadar korktum bilemezsin. Doktor ameliyatı İstanbul'da yapmamızı öneriyor. Bir bevliyeci varmış, Amerika'dan yeni dönmüş. Gündüz mü, Gürbüz mü, soyadı Barlas. Tahlilleri alalım da hayırlısıyla bize İstanbul yolu göründü kızım. Anneannene haber verelim de çocukların yataklarını senin odana aldırsın. Anne, evlerin arası 3 adım. İstanbul'a gidersek çocuklar kendi evlerinde kalır. Ben her gün giderim onları görmeye. Anneanneme eziyet etmeyelim şimdi. Al sana dünyadan habersiz bir kişi daha diye düşündüm. Babamın üzerine dünyanın masrafı binmek üzereyken, bir de Mehmet'in veletleriyle mi uğraşsaydın Armanlı'da? Doğru dedi annem. Bir şey daha var anne. Bir avukat tutmamız lazım. Kızım şimdi şu babanın ameliyatı çıksın aradan da onu da sıraya koyarız merak etme. Hiçbir şey söylemedim. Annem sabaha kadar yatağımın üzerinde oturdu. Kah uyukladık, kah konuştuk ana kız. Babama hastalığı yakıştıramıyorduk bir türlü. Sabaha karşı koyun koyuna uykuya dalmışız. Bir ara annem fırladı yataktan. Babam beni yanında bulmazsa olmaz. Ondan bir şey saklıyoruz filan zanneder. Moralini yüksek tutmak lazım dedi. Koşarak odasına gitti. Ben üzüntünün getirdiği o yorgunlukla derin uyudum. Gözümü açtığımda annem elinde bir zarfla dikiliyordu yatağımın başucunda. Gözlerimi ovuşturdum. Hayrola anne, nedir o? Annemin elinden bıraktığı zarf uçuşarak yatağıma düştü. Mehmet'in boşanma ilmihaberi. Okudum. Yüzüm kızardı. Terbiyesiz herif dedi annem. İlk gördüğüm gün sevmemiştim zaten. Baban sakın görmesin bunu. Bülent'i arayacağım. Varlıklı bir aile. Dayımla askerlik arkadaşıymışız gibi omuz omuza yaslanmış, dimdik oturuyorduk avukatın karşısında. Dayım bana sen konuşma demişti. Lafı rica ederim bana bırak. Ama laf ona da gelmiyordu bir türlü. Avukat hanım ailenin velayete hakkı olduğunu, buna direnmenin tatsızlıklara yol açacağı konusunda bir nutuk atıyordu. Ben ağzımı açmaya yeltendikçe kolumu sıkıyordu dayım, susuyordum. Avukatın konuşması nihayet bitti. Çocukların yaşı 2-3 dedi dayım. Hanımefendi, avukata danışmaya dahi gerek yok. Hepimiz biliyoruz ki bu yaşta çocuklar anneye aittir. Olabilir efendim ama aile çocukları vermek istemiyor. Varlıklı bir ailedir malumunuz. Torunlarını en iyi şekilde yetiştirmek istiyorlar. Ayşe'nin yanında kaldıkları takdirde de yine o ailenin torunları olacak Mete ile Ali. Yine en iyi şekilde yetiştirilebilirler. İşte meselenin özü de burada efendim. Mehmet fabrikada bir müddetten beri en düşük ücretten maaş almakta. O maaşın üzerinden kesilecek nafakayla çocuklar en iyi şekilde yetişemezler. Hanımefendi dedi dayım. Bir bilir kişi Mehmet Bey'in oturduğu evi, kullandığı arabayı, sürdüğü hayatı göz önüne alınca bu maaşa güler geçer. Ben size iyilikle söylüyorum. Velayette ısrar ederseniz tatsız şeyler olabilir. Tatsız şeyler olmaz. Kanun gayet sarih. 5 yaşının altındaki çocuklar anneye aittir. Tabii anne çocuklara bakacak durumdaysa. Baba çocukların nafakalarını karşılamakla yükümlüdür. Onu demek istemedim. Annenin iffetinden şüphe varsa çocuklar anneye gitmez. Bu annenin iffetinden hiçbir şüphe yok efendim. Kocası öyle düşünmüyor. Kocası kendine baksın dedi dayım ve hemen pişman oldu. Hanımefendi, bizlere bu konuşmalar hiç yakışmıyor. Lafımı geri alıyorum. Çocuklarımız kendilerine yakışır en... Efendim, delillerle geleceğiz mahkemeye. Ne delilleri bunlar dedim dayanamayıp. Deliller karşı tarafa gösterilmez ama bir iki örnek vereyim de siz bir daha düşünün. Mesela malum adreste bir ev, o evde çalışan patron hanım, o sokakta fıstık satan esnaf, bir müşteri. Ben hiçbir şey anlayamadan aval aval bakıyordum. Dayımın suratı pancar gibi kızarmıştı. Ayağa kalktı. Burası bizim bulunacağımız bir yer değil. Kalk kızım gidiyoruz dedi. Bilmem anlatabildim mi efendim? Neyle başa çıkmamız gerektiğini çok iyi anlamış bulunuyoruz efendim dedi dayım. Bundan sonra muhatabınız sadece avukatımız olacak. İnşallah hayat boyu bir daha karşı karşıya gelmeyiz. Avukat hanım sağ omzunu silkeledi sadece. Ayağa kalkmadı. Dayım beni çekeledi. Çıktık. Merdivenlerde ne diyordu kadın kuzum diye sordum. Bir çirkefin içine düştük Ayşe dedi dayım. Büroda konuşulanları ne annene ne babana naklet. Babana hele bu durumda asla. Vallahi ölür eniştem. Şimdi biz gidip bir avukat bulmalıyız. Alman hastanesindeydik. Babam sağlıklı yüzü, mavi gözleri, gür saçlarıyla beyaz çarşafların arasına kazara düşüvermiş hissi veriyordu insana. Hastaya hiç benzemiyordu. Oysa bir gün sonra prostat ameliyatına girecek ve idrar yollarındaki arsız olması muhtemel polipler tekrarlamasın diye ameliyat bölgesine atom tozu ekilecekti. Annemle benim itirazlarımıza rağmen güvendiği doktoru önerdi diye kabul etmişti ve vazgeçiremiyorduk onu bu hiç duyulmamış yöntemden. Dayımla odasına girince yatağında doğruldu ve nasıl geçti konuşmanız diye sordu. Enişte, güvenilir bir avukat lazım bize dedi dayım. Karşı tarafın avukatı bizim bildiğimiz insan türünden değil. Satın alınmayacak bir avukata ihtiyacımız var çünkü aile velayeti ısrarla istiyor. Çocuklar ufacık Bülent. İşte o yüzden enişte. Benim bir hukukçu arkadaşım vardır. Ona danışayım, bize iyi bir avukat önersin dedi babam. Bir an önce lütfen. Bu işi ben ameliyattan çıktıktan sonraya bıraksak, siz istiyordunuz bir an önce bu iş bitsin diye. Bana o hukukçunun adını verin, ben ilgilenirim enişte. Yavaşça dışarı süzüldüm odadan. Koridorun dibindeki pencerenin önünde sigara içen annemin yanına gittim. Aynı soruyu onun da soracağını bile bile. Aman işte malum konuşmalar anne dedim. Birbirimizi üzmeyelim falan filan. Bak ne hatırladım. Ta yıllar önce ben Londra'dayken senden bir mektup gelmişti. Anneannemi şikayet ediyordun. Küçükçekmece'de bir atom reaktörü kurulacağını okumuş, telaşa kapılmıştı hani hatırladın mı? Evet hatırlıyorum öyle bir şey. Ne olmuş reaktöre? Patlamış mı sonunda? Yok canım, babamın poliplerine serpilecek atom tozunu oradan getiriyorlar. Biliyor muydun bunu? atıyorsun. Vallahi doğru, Gürbüz Barlas söyledi. Şu işe bak sen, dedi annem. Nereden nereye? Sende de iyi hafıza varmış, fil gibi. Annemin dikkatini başka bir konuya çektiğim için memnundum. Birazdan anneannem hiçbir yere değmemeye çalışarak hastane koridorunda gözüktüğünde ona da söyleyecektik. Bakalım hatırlayacak mıydı? Biz bunu konuşurken dayım yanımıza geldi. Sitare, sen dön odaya, eniştem yalnız kalmasın. Annem gidince dayım beni bahçeye sürükledi. Bahçedeki uzun tahta banka oturduk. Gözlerini gözlerime dikti. Uzun uzun düşündüm Ayşe. Bunlar çok çirkefleşecek. Velayeti vermeyi düşünmez misin? Düşünmem. Çocukları her gün görsen, etsen, çocuklar benim yanımda kalacak dayı. Hangi okulda okurlarmış, hangi doktor yaparmış aşılarını, bunlara onlar karar versin. Kendi oğullarını çok iyi yetiştirmişler gibi. Ama çocuklar gece benim evimde uyuyacaklar. Onlar daha ana çocuğu. Sen de haklısın ama başın çok ağrıyacak. Olsun dedim. Başıma geleceklerin onda birinin dahi farkında değildim henüz. Babamın hukukçu arkadaşının önerisiyle tuttuğumuz namuslu avukat sevimsiz bir adamdı. Bana boşanmaya gerçekten kararlı olup olmadığımı belki 100 kere sordu. Onun birinci vazifesi yuvayı kurtarmakmış. Adnan Bey, lütfen sıra ikinci vazifenize gelsin. Çünkü bizim yeniden bir araya gelmemiz mümkün değil diye onu ikna etmeye çalıştım. Karşı tarafın avukatıyla yaptığı görüşmeden sonra buluştuğumuzda ise canı çok sıkkındı. Ayşe Hanım kızım, anladığım şudur ki karşı taraf çocukları almak için sonuna kadar gitmeye meyyal dedi. O son neresi efendim? Şöyle anlatayım. Bu yaşta çocukları anadan koparmak için annenin ya bulaşıcı bir hastalığı olması ya da aklından zoru olması gerekiyor. Yani raporlu bir psikolojik bozukluktan söz ediyoruz. Çocuğuna zarar verecek ölçüde. Bunları öne süremeyeceklerine göre geriye sizi iffetsizlikle suçlamaları kalıyor. Suçlasınlar ve ispat etsinler. Çok çirkin şeyler olabileceğini düşünüyorum. Jetonum geç de olsa düşmüştü. Yani benim bir randevu evinde çalıştığımı ispat edecekler, öyle mi? Holcu meydan. Gerçekten mi kızım? Evet efendim. Uzun bir sessizlik oldu. Herhalde başıma bir belayı kim sardı diye düşünüyordu. Sonra Adnan Bey yavaşça, pekala dedi. Babamın ameliyatı tam 5 saat sürdü. Getirilmesine yakın odaya ellerinde tuhaf bir aletle birkaç adam ve bir hemşire girdi. Babamın yatacağı odanın ortasında duran karyolayı duvarın dibine çektiler. O tuhaf aletle yatağa belli uzaklıklarda bazı ölçümler yaptılar. Odadaki koltuğu, her neyse ölçtükleri, o şeyden en uzak köşeye taşıdılar. Bir başka uzak köşeye hasta bakıcının iskemlesini yerleştirdiler. Ne yapıyorsunuz diye sordum. Radyasyonun en düşük olduğu noktayı saptamaya çalışıyoruz, dedi adamın biri. Tehlikeli mi? Kadınların adet devrelerini aksatabilir, dedi hemşire. Siz kızısınız değil mi hastanın? Odasına girmeyin ilk birkaç gün. Olur mu hiç? O benim babam. En az 3 gün girmeyin. Bir demir pençe yüreğimi sıktı. Böyle tehlikeli bir şeyi ne diye ekti babamın içine doktor, diye düşündüm. Dışarı fırladım annemi çağırmaya. Sonra duraladım. Şimdi onu da telaşa vermeye gerek yoktu. Geri geldim odaya, ölçüm yapanlara sordum. Annem kalabilir mi yanında? Kaç yaşında anneniz? Ne bileyim, 50'ye yakın herhalde. O kalabilir. Nasılsa onun devreleri zaten aksamıştır. Çıktılar. Biraz sonra mavi önlüklü, mavi başlıklı, rahibe olduğunu tahmin ettiğim yaşlı bir Alman hemşire geldi. Yatağı yerinden oynamış görünce söylenerek yatağı odanın ortasına, koltukla iskemleyi de eski yerlerine getirdi. Ben onlara dokunmaması için çırpındım ama dinlemedi bile. O çıkınca ıkına sıkına odayı bir önceki haline getirdim. Annem gelince ona da anlattım olanları. Biz konuşurken mavi önlüklü yaşlı hemşire geri geldi. Bu kez bağıra çağıra yatağa yapıştı. Annemle ben de yatağın diğer ucuna yapıştık. Üçümüz de derdimizi anlatmaya çalışıyorduk ama o kadar çok bağırıyorduk ki hiçbir şey anlaşılamıyordu. İki karşı gücün arasında karyola bir milim oynamıyordu yerinden. Alman elini başına götürüp bize deli işareti yaparken annemin birden sinirleri boşaldı ve gülmekten kırılarak yere çöktü. Ben amcamın çok yakın dostu olan başhekimi arayıp durumu anlatmak için odadaki telefona koştum. Çünkü birazdan babamı getireceklerdi ve biz hasta bakıcıyla hala yatak kavgasındaydık. Herr Künke, ben Nusret Kuli'nin yeğeniyim. 21 numaralı odaya hemen gelin lütfen. Çok acil bir durum var dedim telaş içinde. Ben telefon etmek için yatağın ucunu bırakınca Alman hemşire karyolayı demirlere yapışmış annemle birlikte odanın ortasına sürüklemeye başlamıştı. Annem gülmekten katılarak yerde sürükleniyor, bir türlü ayağa kalkamıyordu. Başhekim işte tam bu anda içeri girdi. Gözlüklerinin üzerinden hayretle bize baktı. Annem gülmesini tutmaya çalışarak nihayet doğruldu. Yine üç kişi birazdan meramımızı anlatmak için bağırışmaya başladık. Quinque odadaki kakofoniye rağmen durumu anladı. Hemşireye yatağı duvar kenarına itmesini söyledi. Ben odanın düzenini bozan delilere hizmet edemem diyerek çekti gitti hemşire. Alman disiplini işte böyle bir şeydir. Mantık tanımaz dedi Kuinke. Hep birlikte yatağı tekrar duvar dibine itmiştik ki babamı getirdiler. Kollarına tüpler takılıydı. Henüz kendine gelememişti. Babama doğru hamle yaptım ama beni geri çekip dışarı çıkardılar. İçine serpilen atam tozundan dolayı 3 gün babamı göremedim. Hastaneden çıkınca doğru çocukları görmeye Maçka'daki eve gittim. Artık o ev evim değil, sadece Maçka'daki evdi. Kapıyı Ankara'ya giderken izin vermiş olduğum eski dadı açtı. Yüzündeki muzaffer ifadeyi hemen gördüm. Evin arka tarafına habersiz gitmek istemediğim için önce salona yürüdüm. Mehmet yemek masasında yemeğini yiyordu. Merhaba dedim. Yanıt vermedi. Duymadı zannettim. Merhaba Mehmet diye tekrarladım. Kafasını bile çevirmedi, soğuk bir merhaba çıktı ağzından. Babam bu sabah zor bir ameliyat geçirdi. Kanser olup olmadığını içinden alınan parça tahlilden dönünce anlayacağız. Bir geçmiş olsun demeyecek misin? Homurdandı. Geçmiş olsun. Yok, benim 3 yılımı birlikte geçirdiğim, 2 çocuk yaptığım kişi bu değildi. Olamazdı. İskemleyi çekip tam karşısına oturdum ve sordum. Ne oldu? Daha ne olsun dedi. Çocuklara ve kendine istediğin miktarı duymadın mı? Zırnık alamazsın. Neden bahsediyorsun kuzum? Sanki bilmiyorsun. Bilmiyorum. Günlerdir babamın sağlığı ile uğraşıyoruz. Açıkça söyle de anlayayım. Avukatın olacak herife sor. Çantamdan telefon defterimi çıkardım. Avukatın numarasına bakıp salondaki telefonun tuşlarına bastım. Adnan Bey, ben Ayşe. Mehmet'e bir yazı mı yolladınız? Benim haberim olmadı da. Mehmet kulaklarını dikmiş dinliyordu. Evet. Keşke bana sorsaydınız Adnan Bey. Sizi anlıyorum ama hukuk ağzıyla konuşulmasından pek hoşlanmıyorum. Adnan Bey, davama kendimin bakamayacağımı biliyorsunuz. Lütfen. Ama çocukların babasıyla gerginlik yaratmak istemiyorum. Dava bittikten sonra biz bir ömür karşı karşıya kalacağız anne baba olarak. Anlıyorum. Özür dilerim. Kapattım telefonu. Avukatım sana hukuk diliyle bir layiha yollamış. Benim haberim yoktu. Bu işler böyle yapılır diyor. İçinde sana hiçbir hakaret yok, itham yok. Sadece çocuklara ve bana ödemen gereken miktar varmış Mehmet. Derin bir nefes aldım. Yüzüme adeta nefretle bakan kocama, ''Ya senin avukatın olacak karının bana yazdıklarını biliyor musun?'' Çocuklarının anasını randevu evinde çalışan bir orospu yapmaya yeltendiğinden haberin var mı? Ha? Diye avazım çıktığı kadar bağırdım. Dayımla birlikte göğüslemek zorunda kaldığımız muamele, babamın hastalığının getirdiği stres, günler geceler süren uykusuzluğum, yorgunluğum, boşanmanın yıkıntısı, çocuklar için duyduğum vicdan azabı, her kelimemi bir boğa yılanına dönüştürerek sesime, gözüme yansıyordu. "Bağırma, dadı, uşak hepsi uyuyor," dedi. "Sen duydun mu? Söylediklerimi anladın mı? Ne dediğinden haberin bile yok. Boşanma davasının hangi gerekçeyle açıldığından gerçekten haberin yok mu?" Bön bön baktı yüzüme. Zaten o andan sonra bana hep bön bakıyormuş gibi gelecekti eski kocam. "Bunlar avukatların işleri. Ben vekalet verdim, o kadar," dedi. "Ben de öyle yapmıştım ama sen bir geçmiş olsunu esirgedin can çekişen babamdan. Yazıklar olsun sana. Özür dilerim. İyi mi baban? Ameliyat nasıl geçti?" diye sordu. "İyi. Sen gerçekten mi bilmiyorsun avukatının yaptıklarını Mehmet?" Hiçbir şey söylemedi. Bilmediğini anladım. Vekaletini muhtemelen evine ya da fabrikaya getiren notere verip bitirmişti işini. "Ben çocukları istiyorum sadece," dediğine ve gerisine karışmadığına emindim artık. Gereken ne pahasına olursa olsun yapılacaktı. Tipik Mehmet. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 23. Devamı 4. ayrımda.